Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul Erkan, muhibbanı Erkam, dergahı hüdaydır mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz, ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, biliyorsunuz sizler için 2026 yılı boyunca anlatacağım ve büyük ihtimalle Allah ömür verirse inşallah 2027 yılında da kapsayacak bir derinlikte olan 10 yıllık çalışmamın bir ürünü yepyeni bir konuya geçmiş bulunuyoruz. İnsan denilen puzzle'ın, bulmacanın parçaları, insanı oluşturan parçalar, insanın mütemmim cüzleri eskilerin tabiriyle. 10 yıllık derin bir çalışmamın ürünü olan bu konuyla alakalı insanı oluşturan 66 parçanın ilki kader mevzusudur. İlk madde olan kader mevzuna birkaç haftadan beri girdik ve bir miktarda size açıklamalarda bulunmuştum. Kader neden insan puzzle'ının, insanı oluşturan mütemmim cüzlerin birincisidir? Çünkü insan ve dahi onun ruhu ve hatta bedeni bile yaratılmazdan evvel kaderi yaratıldığı için. İlahi sistemdeki ilk unsurdur insanın kaderi. Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresi 22. ve 23. ayet-i kerimelerde Allah'ımızın kaderin gerekçesini açıkladığı ayetlere beraber bakalım. Yeryüzünde kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Bu yani uğrayacağımız tüm musibetlerin onlar yaratılmazdan evvel bir kitapta yazılmış olması, kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği nimetlere şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Sadakallahul azim diyor Rabbimiz. Dolayısıyla bunun yanında tabii ki tüm eylemlerimiz kaderle olan rabıtamız yani kadere olan bakış açımız çerçevesinde şekilleniyor aziz dostlarım. Programımız sonuç itibariyle bir kemalat programı. Adı üstünde nitelikli insan. Bu programda kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli bir insan olmanın yollarını sizlere açıklıyorum 9 yıldan beri. Ve bu kemalat yolculuğunda insan eğer kader konusunu çözerse, yani kaderi doğru algılarsa biiznillah gelişimi de, ilerlemesi de, kemalatı da, kalitesi de, niteliği de ona uygun ve onun doğrultusunda olacaktır inşallah. Aziz dostlarım, İslam alimleri kaderi kulun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdikten sonra neticeyi Allah'a bırakması olarak tanımlar ki bu tanım benim çok hoşuma giden bir tanımdır. Kadere iman, insandaki kibri ve gururu engellemesi açısından da insanın önemli bir yardımcısıdır. Bu itibarla zaten kader amentümüzdür. Amentümüzün bir cüzüdür. Başarı kazandığımızda ben yaptım demek yerine bunun Allah'ın bir lütfu olduğunu bilmek bizi her türlü egoizmden, narsizmden, gururdan, kibirden korur. Kadere iman, dünya malına karşı kişiye bir özgürleşme de sağlar. Rızkın ve ecelin takdir edildiğini bilen bir mümin, rızık endişesiyle eğilmez, ölüm korkusuyla doğrulardan taviz vermez. Bu da tam bir izzet-i nefis ve öz saygı sağlar. Kaygı yönetimini anksiyetede veya travmada veya başına gelen kötü olayların ondaki olumsuz tesirinde kadere iman en büyük destekçimizdir aziz dostlarım. İnsan için en büyük iki olumsuzluğun üzüntü kaynağının geçmişe hayıflanmak ve gelecekten kaygılanmak olduğunu söyler psikologlar. Dolayısıyla gelecek insan için en büyük stres kaynağıdır. Kader inancı, gelecek Halik-i Rahim'in adil ve rahim olan Rabbimin elindedir düşüncesini aşılayarak bize, bireyin kronik kaygı seviyesini düşürür. Suçluluk duygusunun hafifletilmesinde de kadere imanın önemli bir rolü vardır. İnsanın kontrolü dışındaki olaylar için kendini bitmek bilmeyen bir pişmanlıkla, keşkelerle hırpalamasını engeller. Olan, olması gerekendinin kabulü, geçmişin yükünü hafifletir ve olanda hayır vardırı kişiye söyletir. Kadere iman, zihnin gereksiz kaygıyı bırakmasıyla irade cüziyesini doğru kullanmasına yol açar. Yani geçmişle hayıflanacağına, gelecekle kaygılanacağına, kişinin ana odaklanmasını sağlar. Yani kadere iman eden kişinin motivasyonu da yüksek olur ki bu gelişim için ana yakıtımızdır. Kadere iman, sorumluluktan kaçışı engelleyip bahaneleri ortadan kaldırır. Kadere iman, olmuş bitmiş olaylara anlamlandırma getirir. Ya sorumluluğunu idrak, tevbe vesaire gereğini yapmaklığımızla telafisi ya da telafisi imkansız olaylar için olanda hayır vardır sırrınca ilerlememizi sağlar. Böyle olunca da kadere iman etmiş bir kişinin dayanıklılığı mükemmel bir şekilde artar. Aziz dostlarım, kadere iman yaşanan ağır kayıplarda veya başarısızlıklarda bunda bir hayır vardır ya da bunda da bir hayır vardır. Şer gibi görünende hayır arama bakış açısı ile kişinin travmayı anlamlandırmasını ve ruhsal olarak çökmemesini sağlar. Bununla alakalı kendi hayatımdan size bir örnek vermek isterim aziz dostlarım. Bu garip kardeşiniz 8 yaşındayken sevgili annesi Şükran'ını ani bir vefatla kaybetti. 8 yaşındaki bir çocuğun bakış açısıyla Anadolu'da durumu bir düşünün. Böyle bir ay içerisinde de belli bir vakit tam 15-20 gün olabilir. Evde yeni bir anne, anne demek zorunda olduğumuz bir üvey anne. Seminerler yok, kitaplar yok. Hani ateşin tadını yanarak öğrenen kardeşlerinden bir tanesiyim desem elhamdülillah, çok şükür. Şimdi o şükrü anlatacağım size. Haşa, asla bir üzülme ya da bir şikayet asla değil. Bazı insanlar anneleri ölünce annen yoksa hiçbir şeyin yok bakış açısıyla duygusal açıdan yıkıma, çöküntüye, çaresizliğe olayı bağlayabilirler. Ama Rabbimin yardımı ile annesizliğime şükretmeyi öğrendim. Sadece öğrenmedim, bunu büyük bir nimete dönüştürmeyi de başardım Rabbimin izniyle elhamdülillah. Şimdi annemi 8 yaşındayken kaybettiğime şükrederek yaşıyorum. Söylediklerim size biraz tuhaf gelebilir ama lütfen açıklamama izin verin aziz dostlarım. Kader inancı, her şeyden evvel annesiz büyümekliğimin tıpkı Allah Resulü'nün hayatında olduğu şekliyle benim için de mukadder kılındığını idrak etmemle başladı. Yani Allah'ımızın bana bir cezası değildi, bana bir küsmesi değildi. Benim için takdir ettiği bir eza, bir çile, bir külfet değildi. Allah'ımız en sevdiği Habibi'nin anneciğini de o henüz daha 6 yaşındayken almamış mıydı? O halde bu başıma gelen bir ceza olamazdı. Bu bir kaderdi. Şimdi Yeşilçam'ın din düşmanı yapımcıları, film sektörünü, dizi sektörünü, müzik sektörünü elinde bulunduran kadere iman etmemiş zavallı gafiller, cahiller, kaderle alakalı olmadık şeyleri yüzyıldan beri bu insanların beynine, gönlüne, kalbine kazıdılar, genimize işledi artık. Bütün şarkılar kadere isyan, kader bizim en önemli dostumuz, bunu asla unutmayalım. Dolayısıyla benim de annemin vefatıyla alakalı algıladığım şey, bunun bir ceza falan olmadığını, bunun bir kader olduğunu anladım. Kader müminin en büyük yoldaşıdır aziz dostlarım. İkincisi, annemi ben öldürmedim. Ki öldürebilirdim de. Hocam 8 yaşında bir çocuk nasıl annesini öldürecek? Aziz dostlarım, kader yazılmaya görsün. Yani bir şekilde öyle bir kaza tecelli eder ki istemeye istemeye bir yanlışlık yaparsınız. Bir kötülüğe vesile olursunuz. Evimizde yoktu ama okuyoruz, duyuyoruz işte televizyonlardan, gazetelerden görüyoruz. Babasının beylik tabancasıyla oynarken annesini, kardeşini öldüren insanlar, kendini öldüren insanlar. Elhamdülillah böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla annemi ben de öldürebilirdim. Seçenekler arasında böyle bir seçenek var. Çevremizdeki anne katili olanlardan bunu görüyoruz. Ama elhamdülillah ben böyle bir anne katili evlat olmadım Rabbimin yardımı ile. Üçüncüsü, annem beni öldürebilirdi. Örnekler medyada çok. Hocam sabah evden çıkışın olsun da dönüşün olmasın, kamyonların altından haberin gelsin diye dua ediyorum evladına, dua ediyorum diyen anneler gördüm ben. Öyle zulmetmişler ki annelerine. Öyle bir annem de olmadı, ben de öyle bir evlat olmadım çok şükür. Dördüncüsü, ölüm filan değil ama yaşayıp yanımda yaşlandığında duasını ve rızasını almama riski var. Şu anda anneleriyle yaşayan bütün insanlar anneleri onlardan hoşnut mu? Ama elhamdülillah Allah'ımız 8 yaşındayken benim annemi alarak, öyle fena bir hayatta mecbur bırakmayarak, annemi, hanımı ikilemede kalmadan, kayınvalide gelin kavgalarının içine dalmadan yaşadığım bir hayat lütfetti bana. O kavgaların içinde de bir hayatım olabilirdi. No garanti değil mi? Ama olmadı. Elhamdülillah. Niye şükretmeyeyim? Ve son olarak beşincisi aziz dostlarım. Ben 8 yaşındayken, yani günahsızken vefat ettiği için annem, yani bu aciz kardeşinizin üzerinde anne hakkı ile alakalı en küçük bir günah zerresi olmayacağına iman ettiğim için, çünkü daha günah yazılmıyorken gitti annem. Ne yapabilirim ki onun gıyabında iyilikten başka? Mahşerde kendimi şöyle hayal ediyorum. Elimde böyle, çocukluğumdan beri böyledir ama, böyle yaldır yaldır simli altın ve gümüş sırmalardan parıl parıl böyle yaldır yaldır parlayan bir kutu var. Mahşerde bekleşiyoruz böyle Rabbimizin huzurunda. Sıra bana gelince ben boynumu bükerek Rabbim diyorum. Günahkarım, hatalıyım, kusurluyum, çok günahkarım hem de. Ama anneye, anneye, anneye diyen Resulünün hakkı için bu kulun, bu aciz ve günahkar kulun dünyada annesiyle ilgili hiçbir günah işlemedi. Tek bir günahım bile yok. Sana öyle bir kutu getirdim ki tüm amellerim kirli, mücrim, günaha bulanmış, riyaya karışmış şekilde sırtımda kamburum çıktı. Ama anne hakkı tertemiz, alkupak bir şekilde. İşte bu kutuda. Annemin hatırına beni affet. Ene anni abdi zanni bi diyor Rabbim. Ben kulumun zannındaki gibiyim diye buyuran Rabbimizin bu kutsi hadisteki ifadesini kendime kılavuz edinerek umuyorum ki bu tertemiz, hiç günaha bulaşmamış anne hakkı sebebiyle Rabbim beni bağışlayabilir. Böyle bir ihtimal var. İşte ben bu ihtimal için annemin vefatını bir nimet olarak düşünüyorum. Şimdi ben sevinmeyeyim de kim sevinsin aziz dostlarım? Yıllar evvel böyle bir film izlemiştim. İki tane bu kaderle ilgili ecnebilerin filmi var. Çok böyle yapımına hayran kaldım. Bir tanesi Time Machine. Time Machine'de nişanlısı bir at arabasının altında kalan genç nişanlısını o kaderden kurtarmakla alakalı elinde sihirli bir defter var. O deftere yazdıkça kaderin değiştiğini, insanların başına gelen olayların değiştiğini görüyor. Dolayısıyla film yani bu. Yola çıkmamasını sağlıyor. Bu sefer bina çöküyor. Binaya girmemesini sağlıyor. Bu sefer merdivenden düşüyor. Yolda başına başka bir şey geliyor. Nişanlısı ölmüyor. Bu sefer kendi sakat kalıyor. Bu sefer nişanlısı nişanı bozuyor falan. Yani her kaderini değiştirme çabasında başına çok daha büyük bir şey geldiğini görüyor. Aslında inanın ecnebiler bile bunu fark etmişler yani. Olanda hayır var sırrını ama bize söylemiyorlar. Hani Rabbimizin buyurduğu şekliyle nefislerin de kendi içlerinde nefislerine dönünce kendilerini hayıflıyorlar ya. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmindeki o putperestler. Aynen öyle. Ama bunu bize çaktırmıyorlar yani. Onlar bile bunu anlamışken müminlerin Müslümanların anlamaması çok acı olurdu. Dolayısıyla ben annemin ben 8 yaşındayken vefatına seviniyorum. Üstelik hani bunu böyle büyük bir gurur, kibir, işte benim öyle bir imanım var ki hani başıma kötü bir olay geldi de seviniyorum falan değil. Ne ki bu garibin bu izah ettiği iman. Ben bu imandan çok daha güçlü imanlar gördüm dünya hayatında aziz dostlarım. Mesela bundan 10-15 yıl önce Amerika'da alçak bir cani tarafından katledilen 3 tane masum Müslümanın, Dah Berekat'ın, eşi Yoser ve Reza'nın, baldızı Reza'nın katledildikleri o alçak saldırı sonrası, Dah Berekat'ın, Suriyeli kardeşimiz Dah Berekat'ın abisi Faris, CNBC televizyonuna çıktı canlı yayına. Spiker biraz üzgün. efendim işte evinizde matem var, işte Amerika'da başınıza böyle bir şey geldi, bir cani sizi öldürdü. Hani kendi de Amerikalı, Amerikalı bir zulmetmiş falan böyle, o da masum falan. Bir nefret suçu çünkü işlenen Müslümanlara karşı. Efendim siz matemdeyken sizi çağırdık buraya falan diye bir laf edecek oldu. Faris büyük bir izzetle hayır dedi. Hayır, biz matemde değiliz, sevinçliyiz. Şu anda evde şölen var. Acelem o şöleni kaçırmamak. Amerikalıların şoklanmasını tahmin edebilirsiniz. Spiker'in yüzündeki o donuk ifadeden. Nasıl yani diyebildi Spiker. Biz şölendeyiz dedi Faris. 350 milyon Amerikalının anlayamayacağını biliyorum ama yine de açıklamak istiyorum. Açıklamama müsaade edin. Rabbimizin 8 milyar insan içerisinde bu imtihanı sadece bizim geçebileceğimizi düşünerek böyle bir imtihan için bizi seçmiş olmasından dolayı şölendeyiz. Bundan dolayı şükürdeyiz. Allah'ımız bize de böyle bir iman nasip etsin. Bize de kadere böylesine teslimiyeti lütfetsin inşallah. Amin. Aziz dostlarım, bir nitelikli insan programında haşa bir hoca falan değilim ama kadere bu kadar derin dalmamın, bu mevzuyu bu kadar etraflı bir şekilde açıklama isteme ihtiyacım işte bundan dolayı. Sonuç olarak kadere iman hem çabayı hem de tevekkülü birlikte kurar. Bu da sürdürülebilir performans ve başarı için, kemalat için, nitelikli, kaliteli, becerikli bir insan olmak için iç huzuru ve iç yakıtı, motivasyonu üretir. Özetle kader doğru anlaşıldığında insan pasifleşmez. Aksine kaygıyı azaltıp sorumluluğu netleştirerek ve sorumluluğu yüklenerek eylemi hızlandırır. Bahanelerin arkasına saklanmaktan vazgeçer. İşte bu yüzden kader mevzuunda bu kadar meselenin üzerine duruyorum aziz dostlarım. Evlerimize arabalarla giderken navigasyon kullanıyoruz biliyorsunuz. Telefonlarımız da var, arabalarımız da var. Aracımızdaki navigasyon cihazı bize gitmek istediğimiz hedef için en doğru yolu tarif ediyor. Bazen alışkın olduğunuz yol yerine aslında biliyorsunuz en kısa yol orası ama farklı bir yol önerebiliyor. Ha, derinlemesine baktığınızda ya orada pazar kurulmuş oluyor, ya orada bir kazı çalışması oluyor, ya orada bir kaza oluyor. Dolayısıyla hani uydu ve yer kontrol verileriyle GPS takibi yaparak oradaki kayıtlı telefonların o güzergahta olmasından yola çıkarak size en açık yolu tarif ederek en kısa sürede, mümkün olan en kısa sürede sizi evinize ya da gideceğiniz yere ulaştırmakla alakalı bir tarif veriyor. Ancak siz ona uymayarak kasten yanlış bir sokağa girdiğinizde, yanlış bir yola girdiğinizde cihaz size ceza vermiyor. Ne yapıyor? Diyor ki rota yeniden belirlendi. Size yeni şartlara göre yeni bir rota daha belirliyor. Ve size seçenekler sunuyor. Hedefi seçen ve direksiyonu tutan sizsiniz. Yolları var eden ve o seçenekleri sunan ise teşbihte hata yok. Allah'ımızın külli iradesi. Haddi zatında sizi ve arabanızı ve dahi navigasyonu yaratan da o. Ama navigasyonun önerdiği güzergahlarda gitme serbestiyeti size verilmiş. Aziz dostlarım, bunu Allah'ımızın kurduğu ilahi sistemde acizane size söylemiştim. Yani en çok teşbihte hata yok ve haşa diye anlatacağım program bu program olacak diye. Haşa haşa, tabii ki teşbihte hata yok. Allah'ımızın sisteminde olay zaten böyle cereyan ediyor. Yani Allah'ımız sabur, sabrın zirvesinde bir yaradan, bir Mevla, bir ilah, bir Allah. Zaten biz bir yanlış yola girdiğimizde Allah'ın huzurunda bile bile bir günaha düştüğümüzde, haşa ona meydan okurcasına o hatada ısrar ettiğimizde bizi hani yok etmesi lazım yani, haşa. Ama bizim acziyetimizi bildiği için cezamızı hemen vermeyerek tevbe ile alakalı bize uzun bir ömür boyu fırsat veriyor. Ve tövbe kapısı sürekli açık. İşte aynen böyle biz yanlış bir sokağa girmekle anlatıyorum bunu, teşbihte hata yok diyerek. Yanlış bir yola girip bir günaha düştüğümüzde İslam ne diyor? Diyor ki hatandan tövbe et. Şimdi iyi yola gir. Kötü yoldasın. Oradan dön. Oradan çık. O hatadan vazgeç. Birine karşı yanlış işlediysen git özür dile. Hakkına girdiysen helallik al. Helallik alacak bir vaziyette değilsen onunla ilgili hayra senatta, tasaddukta bulun, infakta bulun, oruç tut, fakir fukara doyur falan falan. Hani onun İslami yönünü siz daha biliyorsunuz. İslam'ın işte bu size bir yanlışa düştüğünüzde o yanlıştan kurtulmakla alakalı verdiği opsiyon, navigasyonla yanlış yola girdiğimizdeki opsiyonla hemen hemen birbirine benziyor. Yani O anda hemen arabanızı kilitlemiyor. Navigasyonu yöneten sistemler uyduyu kapatmıyor, telefonu kapatmıyor. Sizi orada madem yanlış sokağa girdim bile bile al bakayım burada diye arabanıza bomba koyup patlatmıyor. Ama rota yeniden oluşturuyor. Bence kaderin en güzel anı da işte bu örnekte olduğu gibi rotanın her an Allah'ımıza doğru, iyiliğe doğru, hayra, hasenata, güzelliğe, cennete doğru her an yeniden değiştirilebilir olması. Hatta o kadar değiştirilebilir bir rota ki bu. Kur'an-ı Azimüşşan'da Zümer Suresi 53. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. Ne kadar tatlı bir hitap değil mi? Ey nefislerinde kendilerine karşı israf eden, ya ibadiye, ya ibadiye, yani kullarım, kullarım diye hitap ediyor. Ya ibadiye الَّذ۪ينَ, hangi kullar onlar? أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. Kendi nefislerine karşı İsraf eden, aşırıya giden, günaha düşen kullarım. Peki ne diyor bunlara Rabbim? La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden asla ve asla ümit kesmeyin. İnnallaha yağfiru zunube cemi'a. Allah günahların, suçların, hataların hepsinin cümlesini bağışlar yani. Hangi günah Allah'ın rahmetinden büyük olabilir ki aziz dostlarım? İnnallaha innehu huvel gafurur rahim. Muhakkak ki o çok bağışlayıcıdır. Onun rahmeti sonsuzdur, kesintisizdir. Dolayısıyla böyle bir Rabbimiz var yani. Her an dönüş yapma, her an o hatalı yoldan doğru yola sapma imkanımız var. İşte burada Allah kulunun niyetine göre sebepleri yaratıyor. Siz hayra yönelirseniz hayra giden yolları önümüze seriyor. Yanlış yola saparsak da her seferinde ilahi iyilik ve hayır yolu rotası yeniden oluşturuluyor. Size zaman zaman söylerim. Allah insanlarla olaylar vasıtasıyla konuşur. Ne olursunuz bunu anlayın. Sinyalleri okumayı, dekodoru çözmeyi, şifreleri çözmeyi başarın diye zaman zaman size acizane anlatırım. Aynen öyle. Dolayısıyla olanı başka bir gözlükle görebilirsek Allah'ın izniyle rotadan, yanlış olan rotadan sapmamız da o kadar kolay olur. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında kader mevzuunu işliyoruz. Kişisel kemalatımızda, ömrü hayatımızdaki başarılarımızda, moralimizde, motivasyonumuzda kaderin yerini, önemini, etkisini. Kısa bir ara vereceğim. Lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra yeniden buluşacağız. Size daha anlatacaklarım var efendim. Az sonra görüşmek üzere.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programına yeniden hoş geldiniz. Programın ikinci yarısındayız. İlk yarısında kaderin insan hayatındaki önemini, kadere imanın bizim başarımızda, moral motivasyonumuzda etkisini sizlerle paylaşıyordum. En son bir navigasyon örneği vermiştim. Hani gitmek istediğimiz rotayı verdiğimizde nasıl ki yanlış bir rotaya saparsak rota yeniden oluşturuluyor. İslam'ın da uygulaması, muamelatta aynen böyle. Rabbimiz de bize her günaha düçar kaldığımızda, saplandığımızda, düştüğümüzde tevbe hakkı vererek, hatta her cuma hatipten hutbede duyduğumuz şekliyle ettaibu mineden bi kemal edembele garantisini bize vererek, gerçek nasıl tevbesiyle bir daha işlememek kaydıyla tevbe edenler o günahı hiç işlememiş gibidir. Bir müjde ayeti yani. Bunu bize söyleyerek rotanın yeniden oluşturulduğunda, ki bu rota bazen olaylar vasıtasıyla Rabbimiz bizle konuşur, bazen rüyada Müslümanın rüyası 46'da bir cüzü rüyayı sadıkadır, gerçek olur. Bazen bir hocasıyla, bazen eşiyle, bazen bir gazeteden, bir televizyondan, kendi hayatından gördüğü bir olayla, bazen kendi kendine o doğruyu nefsinde, vicdanında tartarak mutlaka yeni rota hayra doğru, cennete doğru çizebilir. Dolayısıyla burada hayra yöneldiğimizde o yolun herkes görüyor, açık. Mesela bu camiye gitmek olsun. Caminin yolları açık mı? Açık. Camiye gitmek serbest mi? Serbest. Gidenler orada cemaate karışıp namazı kılıp 27 kat daha fazla kat her adımına bir sevapla sevap alıyor mu? Alıyor. Sadece bizi yatağımızdan kaldırmayan şeytana uyduğumuzda, sadece ya boşver evinde kılsan da olur diyen şeytana uyduğumuzda o sevaptan biz kendi kendimizi alıkoyuyoruz aziz dostlarım. Dolayısıyla biz Allah kulunun niyetine göre sebepleri yarattığına göre hayra yönelirsek hayra giden yolları önümüze seriyor. Yanlış yola saptığımızda her seferinde ilahi iyilik ve hayır yollanan rotayı yeniden oluşturuyor. Buna iman etmemiz yeterli. Ama bu rotayı kabul etmediğimizde yeni hedef belirlerseniz işin içinden çıkamıyorsunuz. Dolanıp duruyorsunuz yani. Zaten birkaç defa yanlıştan sonra da düşünün mesela evinize gelecek bir arkadaşınız var. İşte diyorsunuz ki işte çıkış Mahmut Bey'den çıkın TEM'den sonra sağa dönün o sola dönüyor. Ondan sonra diyorsunuz ki bari şimdi sağa dön bir daha sola dönüyor. Artık üçüncü yanlışı yaptıktan sonra o arkadaşın size gelmesiyle alakalı bayağı bir şey karışır. Hani bir tane yanlış yaptıysa en azından dönüş var. Dolayısıyla burada teşbihte hata yok. Hatada ısrar etmemek adına bunu hatırlatmak istedim. Aziz dostlarım şunu bilelim ki Allah hayır isteyen kişilere hayır kapılarını, şer isteyenlere de şer kapılarını ardına kadar açmış. İnsana irade-i cüziyeyi vermiş ve bu yüzden de seçim şansı ve irade vermiş. Bundan dolayı da cennet ve cehennemi yaratmış. Melekler, iradesiz varlıklar Allah'ın emrettiği her şeyi otomatik olarak yapıyorlar. Ama kuluna verdiği özgürlükten dolayı muhasebede var. Bizi sığgaya çeken bir Molla Kasım gelmeden kendimizi hesaba çekmemiz gerekiyor. Ölümden evvel kendimizi hesaba çekmemiz gerekiyor. Dünyadaki bütün hayır ve şer yolları belliyken, kul isterse hayra isterse şerre dalabilecekken, hayrı bırakıp şerre daldığında bunun sorumluluğu haşa Allah'ımıza ya da kaderin böyleymiş diyerek kadere nasıl atabilir aziz dostlarım? Yıllar evvel Amerika'da meşhur bir vaka olan ikizler röportajı yayınlanmıştı. 30-35 yaşlarında ikiz bir kardeş, basında çıkıyorlar, bayağı çok meşhurlar. İkizlerden birisi uyuşturucu bağımlısı, işlemediği suç kalmayan bir cani ve hapiste. Muhabir bir gazeteden, çok meşhur bir gazeteden röportajı yapan muhabir soruyor. Nasıl oldu da diyor hayatınız bu kadar kötü bir duruma dönüştü? O da hapisteki o cani, ikiz kardeşlerden biri, alkolik olan anne ve babasının hayatını anlatıyor. Onların ilgisizliğini, sevgisizliğini, çocukluk döneminde ona yaptıkları işkenceleri. Tamam diyor muhabir. Epey bir röportaj yaptıktan sonra. Sonra ikizlerden diğerine gidiyor. Buraya dikkat aziz dostlarım. Ama ikizlerden diğeri Fortune 2000 diye bilinen Amerika'nın en büyük şirketlerinden birinin CEO'su. Böyle onların gentleman dedikleri. Böyle çok kibar, çok naif, çok başarılı, iyi bir insan. Hayretler içerisinde onun kendini bu kadar yetiştirmiş, geliştirmiş olmasından duyduğu şaşkın ifade ederek soruyor muhabir bu sefer. Efendim diyor, kardeşinizin yanından geliyorum, hapishaneden. Tüm hayat öykünüzü dinledim ama şaşkınım. Sizin bu gelişimiz nasıl oldu? O da sakince cevaplıyor. Anne babamı ve çocukluk dönemimi dinlediyseniz diyor, asıl ben size sormak isterim. Başka türlü nasıl olabilirdik ki diye. İşte burası kaderin kırılma noktası insan hayatında aziz dostlarım. İkizlerden birisi alkolik anne babasının bahanesinin ardına saklanarak kurban rolünü oynarken, diğeri alkolik anne babasının varlığını asla olmamam kişi diye kodlayarak onların dışında bir hayat tasarlıyor kendisine. İslam tarihi Firavun'un sarayından hidayet öyküleriyle doludur. Firavun'un eşi Asiye validemiz o küfrün içerisinden cennet hatunu olarak çıkmayı başarmamış mıdır? Ya da Firavun'un büyücüleri Hazreti Musa'nın mucizelerini gördüklerinde Âmennâ bi Rabbi Harun ve Musa diyerek biz de Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik diye secdeye kapanmamışlar mıdır? Üstelik Firavun'un ya ben size iman etme hakkı vermeden, böyle bir izin vermeden siz nasıl oluyor da huzurumda Musa'nın Rabbine taparsınız diye dönün bu yoldan bak yoksa ayaklarınızı çaprazlama ellerinizi keseceğim sizi asacağım diye ne yaparsan yap diye bir de Firavun'a bile meydan okuyacak bir imanı orada ifade etmemişler midir aziz dostlarım? Haddi zatında kişisel olarak son nefesimize kadar toplumsal olarak da güneş batına doğana kadar tevbe kapısı herkese açıktır. Yok mu ibret alıp dönmek isteyen diye bu kısmı tamamlayalım. Aziz dostlarım, kötülüğün, fuhşiyatın, sapkınlığın, yağmur gibi sağanak sağanak yağdığı günümüz dünyasında kaderi anlayabilmek adına bir örnek daha vermek isterim izninizle. Bu da yağmur karşısındaki şemsiye ve yağmurla alakalı dua paradoksu. Yağmurun yağması Allah'ın bir takdiridir değil mi? Buna kimse engel olamaz. Yağacaksa yağacak. Ama yağan yağmurda ıslanmak ya da bir şemsiye açıp kuru kalmak insanın elinde. Ya da Yağmur yağdı gitti, sel oldu. Bunun önünde bir baraj yaparak buna set çekmek, engel olmak. Ya da yağmur yağdı, sel oldu, dere yatağına ev yapmamak. Ya da yağmur yağdı, yağmur sularını çok güzel bir şekilde depolayacak bir sistem kurup evlerin çatısında, onların daha kirlenmeden, denizlere, başka yerlere karışmadan, sulamada, belli temizlik şeylerinde kullanmamızı sağlayacak bir sistem kurmak. Bu da bizim elimizde. Dolayısıyla sonbahar kış dönemi sünnetullah'a göre dünyanın belli yerlerinde, belli mevsimlerde yağmurlar yerel olarak oraya uygun bir şekilde yağar. Biz şimdi Allah yağmur yağdırdığına göre kesin ıslanmamızı istiyordur ya da kesin bu dereler taşsın, yanındaki insanlar sele kapılsın, ölsün, evler yıkılsın, bunu istiyordur diye yağmurda sırılsıklam ıslanmayı mı tercih ediyoruz? Dere yatağına ev yapıp orada ölmeyi mi bekliyoruz? Sonra o sele kapılıp ya da ıslandığımız yağmurda hastalanıp üşütüp böyle ölmeyi mi bekliyoruz? Bu herhalde akıl kârı olmaz, değil mi? Allah yağmuru yağdırandır ama ondan korunmak için gerekli tedbirleri almamızı sağlayan akıl nimetini de verendir. Bu şemsiye olur, su geçirmez yağmurluk olur. Geçenlerde gördüm, bir mucit bir drone yapmış şemsiye gibi. Başının üstünde onun gittiği her yere gidiyor, şöyle 1,5 metre yukarısında kafasının. Yağmurdan koruyor. Bir de açık alanlarda üzerine yıldırım düşecekse yıldırımı çekiyormuş kendi üzerine. Yani kişinin canını da koruyor. Ha şimdi ne dedik? Takdir tedbire gülermiş. Sen istediğin kadar tedbir al. O kişinin yıldırımdan ölümü takdir edildiyse illa o tecelli eder. Ama kişi irade-i cüziyesiyle kaderi muallakta, çift yaratılan kaderde, hani böyle yaparsa kurtulacak, böyle yapmazsa kurtulmayacak diye yazılan kaderden bahsetmiştim size. Bundan dolayı elinden gelen tüm tedbirleri alarak Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçmaktan mükelleftir kişi. Aziz dostlarım, ama burada her şeyi materyalist bakış açısına sahip kişilerin düşündüğü gibi maddiyatla da eşleştiremeyiz. Her şeyi maddiyata bağlayamayız. İşin bir de manevi boyutu da var. Mesela dua da burada bir şemsiye gibi unsurdur. Allah'ımızın dua eden isteğine icabet ederim şeklindeki genel yasası, kaderi, olayların gidişatını bu çerçevede kesinlikle etkiler. Mesela bununla alakalı yıllar evvel İstanbul'da halkla birlikte böyle yağmur duasına çıkan bir imam efendinin haberleri yansımıştı gazetelerde. Allah'ın rahmetinden sual olur mu? Haşa. Uzun bir dönem yağmayan yağmur, yağmur duasının ortasında bardaktan boşanıcasına yağıyor hem de. Herkes kedi gibi sırılsıklam. Muhabir de onu tam olarak çekmiş yani. Müthiş bir fotoğraf. Böyle önde ıslananlar falan böyle. Sol tarafta da imam efendi. Islanmayan tek adam imam efendi. Çünkü şemsiyesini bir tek o getirmiş. Yani dua etmezden evvel duaya giderken Allah'ın o duaya icabet edeceğine inanarak şemsiyesini yanına götürmüş. Susuzluktan, kuraklıktan böyle kıran gelecek, çatlayacak, yok olacak bir yerde aylardan beri yağmayan yağmurun ortasında ya nasıl olsa yağmıyor, benim duamla mı yağacak dememiş. Yani rahmet Allah'tan ama kul da tedbirini alacak aziz dostlarım. Gelelim meselenin en kritik noktasına. Dua takdirin bir parçasıdır. Allah kulun yapacağı duayı ezeli ilmiyle bildiğinden dolayı neticeyi o duaya bağlı takdir etmiş olabilir. Bu da Allah'ın kaderi. Yani kul dua edince kaderden âri, kaderden müstahni olmuyor. Allah o kulun o anda dua edeceğini ve dua vesilesiyle sonucun değişeceğini, daha doğru bir ifadeyle o olayın dua şartına bağlı olarak o şekilde sonuçlanacağını ezelde bildiği için, zamandan ve mekandan münezzeh Rabbimiz bunu bildiği için çözümü yine kaderin içerisine bağlamıştır. İslam alimleri bunu kazayı muallak, yani şarta bağlı kader olarak ve kazayı mübhem, kesinleşmiş kader olarak ikiye ayrılırlar. Burada değişikliğe uğrayan şey kazadır. Aziz dostlarım, kader konusunda inşallah gelecek hafta Resul Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden biraz açıklamalar yaparak biraz daha konunun anlaşılmasına gayret edeceğim. Son bölümde de Allah lütfederse imanımızı biraz daha böyle güçlendirmesi açısından Kur'an-ı Kerim'de kaderle alakalı geçen ayet-i kerimelere bir bakacağız. Yeniden programın başındaki cümlemi tekrarlayarak bu haftanın da sonuna geldik. Aziz dostlarım, sözümü tamamlayayım. İnsanın başarısıyla alakalı, çabasıyla alakalı, geçmişle ilgili olan da başına gelen musibetlerde buna hayıflanmasıyla alakalı, üzülmesiyle, elem, keder ve tasaya kapılmasıyla, sürekli böyle bir olumsuzluk içerisinde kalmasıyla alakalı ya da bundan kurtulmasıyla alakalı kadere iman çok önemli bir kilometre taşıdır. İnsanın psikolojik olarak ya geçmişte yaşadığı acılardan ya da gelecekte yaşaması muhtemel acılardan dolayı endişeye düşerek kaygılandığı, asıl iki huzur bozucu unsur olarak bu iki unsurun ön plana çıktığını psikologlar söylüyorlar. Müslüman geçmişte olan kendi vesilesiyle, kendi sebebiyet verdiği hataları, günahlarıyla alakalı onu bir daha işlememek kaydıyla, tevbesiyle o geçmiş vesveselerden kurtulur. Gelecekle alakalı da her şey Allah'ın takdiridir. Kendi hazırlanır. Hani olmak, bulmak, kalmak diyorum sürekli. Kaliteli, nitelikli, yetenekli Müslüman olur. Öyle bir Müslüman olduğu için Rabbimizin o şartlı kaderinde hazır, hani şans, fırsatlarla hazırlıklı olarak karşılaşmaktır diye söylüyor ya kişisel gelişimciler. Aynen öyle. Kul bunu kendi cüzi iradesiyle kesmettiği için, Allah'ımız da adil mutlak olduğu için kişiye ihsanını, inamını, rahmetini, merhametini, lütfunu, keremini esirgemez. Kişi de bu yaptıklarıyla. Tabii ki tek sebebi bu değil. Çünkü başımıza gelen her türlü hayır Allah'ın ihsanı. Ama başımıza gelen kötülükler kendi ellerimizle yaptıklarımızın sonucu. Bu anlamda İnşallah hem Allah Resulü'nün kaderle alakalı açıklamalarını, hadis-i şeriflerini işledikten sonra, hem de Kur'an-ı Zimşan'da kaderin nasıl bizim için takdir edildiğini anladıktan sonra kader mevzunu tamamlamış olacağız. Aziz dostlarım, bu arada zaman zaman Anadolu'da seminer programlarımız oluyor. Haber vermediğimiz dostlarımız gönül koyuyorlar. Kısmet olursa 11-12-13 Şubat tarihlerinde Tokat Valimiz değerli Abdullah Köklü Beyefendi'nin davetlisi olarak Tokat'ta olacağım. Üniversiteli kardeşlerimiz için 11 Şubat Çarşamba günü saat 14'te Gazi Osman Paşa Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Geleceğim, Kariyerim ve Ben seminerim var. 12 Şubat Perşembe saat 20'de Mehmet Emin Saraç Konferans Salonu'nda din görevlilerimiz için yapay zeka çağında gelecek nasıl bir din görevlisi bekliyor seminerimiz var. 13 Şubat Cuma günü saat 10'da Gazi Osman Paşa Lisesi Konferans Salonu'nda öğretmenlerimiz için yapay zeka çağında gelecek nasıl bir öğretmen bekliyor seminerimiz var. Ve 13 Şubat Cuma saat 14'te 26 Haziran Kültür Merkezi'nde aileler için eşlerle birlikte katılabileceğiniz sağlıklı, mutlu, başarılı bir hayat için aile içi iletişim seminerimiz var. Sizlerle radyomuz vesilesiyle gönül gönleyiz ama Tokat'a gelmişken de yüz yüze görüşmek isteriz. Vakti müsait olan bütün dostlarımızı muhakkak bekleriz. Bu vesileyle haftaya görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celil'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.